Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 7. Ayrım. 1. Bölüm. 11 Kasım. Bu sana uyarı olsun. 9. Maryland, 11 Kasım. 11:45. Yolu daha iyi görebilmek için Collins, Nicky'nin 6 yıllık koyu yeşil Toyota Camry'sinin camındaki buğuyu sildi. Neymiş bu büyük sır? Nereye gidiyoruz? 4 numaralı karayolunun üzerinden, Kuzey Maryland'den Atlantik kıyısına kadar 150 kilometre boyunca uzanan uzun deniz girintisine Chesapeake Körfezi'ne doğru gidiyorlardı. Chesapeake, güneş altında muhteşem bir körfezdi. Kıyı boyunca uzanan küçücük koylar, güzel marinalarla, çekici kıyı evleriyle doluydu. Sırın büyük olduğunu kim söyledi? Nicky gülümsedi. Sana bir şey söyleyeyim mi Jack Collins? İpucu aramak konusunda Neil'den de betersin. Quantico'da siz FBI'cılara önemli devlet sırlarına burnunuzu sokmamayı öğretmediler mi? Ne yapıyorsun sen? Çaldığın askeri sırları bana mı göstermeye çalışıyorsun? Nicky kıkırdadı. Sabırlı olman gerek. Onun için soru sormayı bırak da manzaranın tadını çıkar. Daniel'ı anneannesinin evine bırakmışlardı. Sevimli, çekici bir dul olan Susan Dean, onları Arlington'daki evinin kapısında karşılamıştı. Kızından biraz daha mesafeliydi ama sıcak biriydi. İçindeki bağımsızlık duygusu, 64 yaşında dul bir kadın olmasına rağmen, yarım gün avukat sekreteri olarak çalışmasına neden oluyordu. Bu küçük adamı sakın merak etmeyin, onunla harika vakit geçireceğiz. Öyle değil mi Daniel? Daniel'ın gözleri hemen yaşarmıştı. Anne ve Jack'le gitmek istiyorum. Oysa biz çok daha fazla eğleneceğiz, dedi anneannesi. Üstelik Mitzi ile de oynayabilirsin. Jack, küçük çocuğun anneannesinin köpeğiyle oynamaya bayıldığını biliyordu. Ama Daniel'ın aklı hala yatmamıştı. Hem sana aldığım sürpriz hediyeyi merak etmiyor musun? Dedi Susan. Dün oyuncakçı dükkanından aldığım hediyeyi. Daniel'ın gözleri parladı. Sürprizi hemen şimdi görebilir miyim Nana? Tabii, ön odada, paketin içinde. Niye gidip bakmıyorsun? Daniel'ın öncelikleri birden değişti. Annesine çabucak sarılıp eve doğru fırladı. Susan güldü. Hep işe yaramıştır. Bir sürpriz sözü ver, her şeyi unuturlar. Nicky ile Jack'e 4 çocuk yetiştirmiş ve akıl çelme oyununun nasıl oynanması gerektiğini bilen bir annenin güvenli gözleriyle baktı. Merak etmeyin, siz ikiniz gidin artık. Size ihtiyacım olursa ya da Missy'nin kuyruğunu koparırsa cep telefonunuzdan ararım. Bir saat kadar sonra Nicky Palm burnunu geçmiş, 4 numaralı karayolundan ayrılarak Chesapeake kıyısına paralel ilerleyen ıssız bir toprak yola sapmıştı. Yol birkaç yüz metre boyunca kıyıdan uzaklaştı, sonunda ahşap ve tuğla karışımı, İki katlı 5-6 yazlık evin yanına çıktı. Evlerin çoğu bakımlı görünüyordu. Nicky'nin önünde durduğunun dışında. Uzun süre ihmal edilmiş, badanası dökülmüş, parmaklıkları yer yer paslanmış bir evdi bu. Nerede olduğumuzu söylemeyecek misin? Buranın adı Buffend. Nicky Camry'nin motorunu susturdu. Sence güzel değil mi? Collins yarım daire biçimindeki çam ağaçlarının evi Atlantik'in sert rüzgarlarından koruduğunu gördü. Yaklaşık 1,5 kilometre ötede denize doğru uzanan bir burun görülüyordu. Chesapeake körfezini tanıyor, çevrenin onlarca deniz kuşunu barındırdığını biliyordu. Birkaç yüz metre daha uzakta da uzun bir kumsal vardı. Körfezin bazı bölümlerinde 15 metre yüksekliğe varan tepeler yumuşak, ufalanan kum taşlarından oluşmuştu. Daha uzaktakilerse çok daha yüksek görünüyordu. Erozyon tepeleri oldukça aşındırmış olmasına rağmen ev kıyıdan yeterince uzaktı. Ben küçükken annem ve babam aileyi her yaz buraya getirirlerdi. Babam tatilde değilken bile bizimle kalıp Washington'daki işine arabayla giderdi. Burasını hepimiz çok severdik. Yanı başındaki deniziyle, çevredeki çiftliklerle gezilecek bir yerdi. Burada çok mutlu günler geçirdik. Ev babana mı aitti? Kısmen, kardeşi Frank'le ortak. Nicky gülümsedi. Biz çocuklar için Frankie amca, anneme göre de Flash. Anneme kalırsa gençliğinde epey çapkınmış. Hiç evlenmedi, bu evi kız arkadaşlarını getirebileceği, tatlı sözlerle kandırıp pantolonlarını çıkarabileceği sığınağı olarak kullandı. Geçen yıl ölmeden önce bu evdeki hissesini anneme devretti. Son 5 aydır bazı boş günlerimde buraya gelip evi bir şekle sokmaya çalıştım. Nasıl oldu da bana bir şey söylemedin? Bir kızın bazı sırları olmalıdır. Hadi gel, sana çevreyi göstereyim. Çakıl taşı kaplı patikadan yürüdüler. Nikki verandaya çıkıp kapının kilidini açtı. Kısa bir koridordan geçip yeni boya kokan sevimli bir oturma odasına girdiler. Odada siyah taştan bir şömine ve 3 ayak üzerine yerleştirilip denize yöneltilmiş Zeiss marka bir teleskop görünüyordu. Duvarlarda denizle ilgili şeyler, deniz salyangozu kabukları, köpek balığı dişinden yapılmış oymalar, eski uskunaların ve fırkateynlerin kabartma resimleri. Bütün bunlar eve yaşlı ve sevimli bir denizci yazlığının sıcaklığını kazandırıyordu. Saman sarısı boya mutfağa sıcak bir hava veriyordu. Nikki'nin kullandığı boya kutuları ve fırçalar bir köşeye serilmiş, eski gazetelerin üzerine dizilmişti. Genç kadın alt katın pencerelerini açıp tuzlu havanın odalara dolmasına izin verdi. Sonra da üst kata çıktılar. Collins pencerelerin açılmasına yardım etti. Büyük yatak odasının tüm eşyaları boşaltılmış, inceltilmiş açık kayısı rengi duvarlar mekana dişi bir hava katmıştı. Pencereden denizin durgun sular üzerindeki güneş yansımasının görüntüsü nefes kesiciydi. Birkaç hafta sonra dekorasyonunu neredeyse tamamlamış olurum. Her seferinde Daniel'ı anneme bırakmam gerekiyor, yoksa her ikimiz de tepeden tırnağa boyaya batar, yine de bir iş yapmamış oluruz. Nikki derin bir nefes alarak manzaraya daldı. Soluğunu boşalttı. Ne düşünüyorsun? İyi iş becermişsin. Burasını nedenli sevdiğini görebiliyorum. Dikkat et, aşağısı Kaptan Ahab'ın Moby Dick'in peşine takılmasından önce gelip saklandığı bir yer gibi. Genç kadın gülümsedi. Adamın kolunu hafifçe çimdikledi. Hadi canım, o kadar da kötü değil. Hele bir bitsin de o zaman gör. Biraz daha boyayla çocukluğumuzdaki haline benzeyecek. Pencereye döndü. Deniz havasının soğuğundan korunmak istercesine kollarını göğsünde kavuşturdu. Buraya her geldiğimde kendimi eski günleri özlerken yakalıyorum. Burası o kadar güzel eski bir ev ki Jack. Sıcak anılarla dolu. Evin o zamanını bilmeni çok isterdim. Collins genç kadının yüzündeki özlemi gördü. Anıların sesine kazıdığı heyecanı duydu. Dışarıya Chesapeake körfezine doğru baktı. Bu körfezde onun da hatıraları vardı. Sean çocukken onu sık sık buraya getirirdi. Bazen Annie ile, bazen yalnız ikisi. Kum tepeciği hepsinin en çok sevdiği yerlerden biriydi. Sean'un donanmaya bağlı kolde öldüğünü öğrendiği o korkunç gün, içi sonsuz bir yasla kapkara tek başına Chesapeake körfezine gelmişti. Arabayı park etmiş, yar boyunca uzanan patikadan yürüyerek Sean'la birlikte oturdukları, oyun oynadıkları kıyıya varmıştı. Kumsal ıssızdı. Körfezden gelen yoğun sis kıyıyı kaplamış, sahildeki yürüyüşüne sersemletici bir belirsizlik katmıştı. Kumlardaki her yükseltide Sean'un çocukluğunu, bulduğu bir şeyden, kara yengeci ya da deniz kabuğu, sıradan ama 4 yaşında bir çocuk için oldukça önemli. Heyecanlanan bebek yüzünü görüyordu. O gün saatlerce paha biçilmez anıların acısıyla ruhunu şeytana kaptırmış bir adam gibi, yasına teslim olarak, geçmişinde yitip giderek kumda kilometrelerce yürümüştü. Sanki Sean hala oradaymış, siste sesini, saklambaç oynarken kıkırdayışını, saklandığı yer bulununca heyecanlı kahkahasını duyabilirmiş gibi. Nikki koluna dokundu. Jack, bir şey mi oldu? Hayır, iyiyim, diye yalan söyledi. Göğsündeki sızı sanki biri kalbine bir iğne saplamış gibi yakıcıydı. Nikki'nin yüzüne bakıp endişesini görünce anılarını genç kadınla paylaşmayı gerçekten istedi. Sonra o anıların paylaşılamayacak kadar değerli olduklarını hissetti. Aklın sanki başka bir yerde. Belli belirsiz gülümsedi. Sesini elinden geldiğince yumuşatmaya çalıştı. Bir şey söyleyebilir miyim? Sanki burada bir şey eksikmiş gibi geliyor Nikki. Eğer dekorasyon işlerinde yardım istersen... Nikki'nin yüzü biraz kızardı. Yoksa Quantico'da size düşünce okumayı da mı öğretiyorlar? Bir kadının düşüncesini okumak ha? Asla. Orası hayatın en derin, en ulaşılmaz sırlarının saklandığı yer. Nikki gülümsedi. Kolunu Jack'inkine dolayıp yanağından öptü. Karşı tarafta Chesapeake Körfezi'nde harika yemekleri olan bir restoran var. Evi kilitleyip oraya gitmeye ne dersin? Washington DC 1250. Kırmızı tuğlalı iki katlı ev Sweetland yolunun hemen kenarında DC merkezinden yaklaşık 7 kilometre uzaktaydı. Ev bir emlak komisyoncusunun en korkunç kabusu gibiydi. Kırılan camların çoğu tahtalarla kapatılmış, bahçeye otlar bürümüştü. Damı akıyor, evin tüm dış duvarları acilen boyaya ihtiyaç duyuyordu. En kötüsü, ev kentin en sefil mahallelerinden birinde uyuşturucu satıcılarının cirit attığı, suç oranının yüksek olduğu bir yerdeydi. Muhammed Raşit 6 yıllık Explorer'ı ayrı kodlarıyla kaplı garaj yoluna soktuğunda saat 1'i biraz geçiyordu. Koyu mavi bir anorak, gri eşofman üstü ve pantolon giymişti. Motoru susturup yanındakilere, Nikolay Gorev ve Carla Şerif'e döndü. İki adamı da çok övdüler. Her ikisi de kendini İslam davasına adamış. "Onlara güveniyor musun?" diye sordu Gorev. "Evet, güveniyorum," dedi Raşit. "Amerikalıların bizi aramaya başlar başlamaz gözlerini Orta Doğu kökenlilere çevireceklerinden emin olabilirsin. Hücrelerimize üye insanları kullanmak pek güvenli olmayabilir. Belki de izleniyorlardır. Oysa bunların hiçbir suç kaydı, hücrelerle hiçbir bağlantıları yok." Raşit kapıları kilitleyip arabanın alarm mekanizmasını çalıştırdı. Sonra da önlerine düşüp eve doğru yürüdü, zile bastı. Önce iki kez, 3 saniyelik boşluk, sonra yeniden iki kez. Kapının açılmasını beklerken Raşit döndü, biraz önce girdikleri sokağa baktı. Karşıda uzun bir sıra yıkık dökük dükkan görünüyordu. Onların arkasında da bir bakkal ve bir içki dükkanı. Önlerindeki kaldırım çöpten görünmüyordu. Beyzbol şapkalarını kafalarına ters geçirmiş, bol elbiseler, kocaman spor ayakkabılar giymiş 6-7 genç grup halinde dolaşıyordu. Ayaklarının dibinde gürültülü bir radyo, ellerindeki kutulardan bira içiyor, Raşit'le ilgilenmiyorlardı. Yine de mavi Explorer'ın ve içinden inenlerin çocukların gözünden kaçmış olamayacağını düşündü Raşit. Çevrelerinde olup biten hiçbir şeyi kaçırmazlardı zaten. Burası intihara yeltenmedikçe ya da kesinlikle gerekli olmadıkça polisin girmekten kaçındığı mahallelerdendi. İri yarı kaba görünüşlü adam kapıyı açınca Raşit döndü. Moses Lee'nin gri tişörtünün altından ürkütücü kasları görünüyordu. Gelenleri hemen tek bir ampulün aydınlattığı hole aldı, kapıyı kapatmadan önce dışarıya, sokağa bir göz attı. "Siz kardeşlerimi yarım saattir bekliyoruz." "Yollar çok kalabalıktı," diye açıkladı Raşit. Adamın arkasında sakladığı otomatik Beretta'yı pantolon cebine kaydırdığını gördü. "Ne oluyor? Bir sorun yok ya?" "Yok, her şey tam tadında. Bu boktan mahallede yaşayan pezevenklerin dışında. Arabayı kilitlediniz mi?" "Tabii." "Bu pezevenkler korunmayan, yere çivilenmemiş ya da iyice kilitlenmemiş her şeyi çalabilir." Moses gelenleri öndeki oturma odasına aldı. Oda karmakarışıktı. Perdeleri çekilmiş, ışıkları yakılmış odanın yeri dergilerle, gazetelerle, boş hazır yemek kaplarıyla doluydu. Köşedeki portatif televizyon bir haber kanalına ayarlanıp sesi kısılmıştı. Koltuğun üzerinde de bir Heckler & Koch MP5 makineli tabanca duruyordu. "Abdullah nerede?" diye sordu. Moses Heckler'ı eline aldı. Namlusunu omuz boşluğuna yasladı ve çenesiyle koridoru gösterdi. "Adam garajda. Bebek bakıyor." Evi bitişik garaja mutfaktan geçiliyordu. Burası da evin diğer odaları gibi karmakarışıktı. Benzin ve yağ kokan garajın çıplak duvarlarında boya lekeleri vardı. Tavana asılı kirli neon ampulün ışığında çamurla kaplı koyu gri bir Nissan minibüs görünüyordu. Gorev, Carla ve Raşit, Moses Lee'nin peşinden güneş gözlükleri takıp, batılı elbiseleri, spor ayakkabı, blue jean, Virginia Üniversitesi kazağı giymiş, tıraşlı genç Arap'ın yanına geldiler. Adam bir sandığın üzerine oturmuş, pompalı tüfeği kucağına almıştı. Tüfeğin kırık namlusundan iki dolu fişek görünüyordu. Abdullah, malikanenin güvenliğiyle ilgileniyor, öyle değil mi adamım? Evet. Elinde resmi davetiye olmadan bu garajın kapısından kim girmeye kalkarsa götüne 12'lik kurşunu yer. Minibüsü kilitleyip alarmı çalıştırdın mı? Diye sordu Raşit. Dediğin gibi. Malın önünde nöbet tuttum ama hiçbir boka dokunmadım. Birkaç dakika yalnız kalmamız gerek. Abdullah ayaklandı. Tüfeği dirsek boşluğuna yatırdı. Tabii. Biz içeride olacağız dedi Moses. Sizin için kahve yapmamı ister misiniz? Teşekkürler, çok iyi olur diye cevap verdi Raşit. Moses, Abdullah'ı mutfağa götürüp kapıyı kapattı. Moses, Amerikan özel birliklerinde bulundu, dedi Raşit ikisi uzaklaşınca. Elinde ne tür bir silah olursa olsun, keskin bir nişancıdır. Göründüğünden çok daha zekidir. Gerekirse malı hayatı pahasına koruyacaktır. Ya öteki? Diye sordu Gore. Abdullah söyleneni yapacak. Ne kadarını biliyorlar? Gerçeği sadece Abdullah biliyor. Her ikisi de emirlerimi itirazsız yerine getirecektir. Raşit ceketini çıkardı. Nissan'a yaklaştı. Tetikleme programını denememiz gerekiyor. Çalıştığından emin olmalıyız. Carla Şerif korkmuş görünüyordu. Bu tehlikeli olmaz mı? Raşit soruyu duymazdan gelip minibüse doğru yürüdü. Haydi, iş başına. 10. Washington DC, 11 Kasım, 11.30. Beyaz Saray'dan 7 blok ötede, 10. Cadde ile Pennsylvania Caddesi arasında J. Edgar Hoover binası vardır ya da FBI Genel Merkezi. 5000'i aşkın memur, çağdaş bir kaleye benzeyen bu kaba beton yapıyı tıka basa doldurur. J. Edgar Hoover binası, FBI'nin 57 bölgesel bürosunun ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kent ve kasabalarda görevli 70.000'i aşkın ajanın komuta merkezidir. 6. kat, kontr terör bölümüne ayrılmıştır. Bu birimin şemsiyesi altında Amerikan topraklarına yapılacak nükleer, bakteriyolojik ve kimyasal saldırılardan sorumlu KIS, Kitle İmha Silahları birimi bulunur. Bu birimin özel eğitimli ajanları günde 24 saat, yılda 365 gün aralıksız görev yapar. Kontr terör bölümüyle KIS birimi gece saat 3.15'ten FBI Başkanı Douglas Stevens'ın Beyaz Saray'a yaptığı acil ziyaretten beri soruşturmaya başlamışlardı. Bir grup ajan muhtemel teröristleri belirlemek için geliş ve giriş listelerini incelemek üzere Washington'un çeşitli havaalanlarına gönderilmişti. Aynı işlem batı kıyısında Los Angeles ve San Francisco'dan doğuda New York ve Boston'a kadar ve aradaki tüm Amerikan kentlerinde de yapılmaya başlanmıştı. FBI'ın ülkenin dört bir yanına yayılmış bölgesel bürolarının sabahın köründe yataklarından kaldırdığı bir sürü ajan, havaalanlarında ve limanlardaki yolcu listelerine dalmış, kargo manifestolarını mercek altına almış, son günlerde Afganistan'dan, komşusu Pakistan'dan ya da herhangi bir Arap ülkesinden kuşkulu bir yükün Amerikan havaalanlarına ya da limanlarına gönderilip gönderilmediğini araştırmaya koyulmuştu. Bir başka ajan grubu da sinir gazı üretmiş ya da sinir gazı üzerinde çalışan Amerikan şirketlerinin ve kimyagerlerinin listesini çıkarmakla görevlendirilmişken, bir diğer grupta Amerika'da yaşayan kuşkulu tüm Orta Doğu kökenlilerin dökümünü hazırlamaya girişmişti. Öğleye doğru 800'e yakın ajanın bu konuyla uğraşacağı hesaplanıyordu. KIS biriminin başında Carl J. Everly vardı. 51 yaşında, kır saçları seyrelmeye yüz tutmuş bir adamdı. Boston'daki gençlik günlerinde gittiği boks kulübünün anısı olan şekilsiz burnu ona bir sokak kabadayısı görüntüsü veriyordu. Everly, bölümün en zekilerinden olduğuna göre bu görüntü en azından aldatıcıydı. O sabah saat 11.30'da 5 kişinin doluştuğu bürosu çılgınca bir hareketlilik içindeydi. Adamlardan üçü üst düzey FBI müfettişi, ikisi de birime bağlı kimyagerlerdi. Everly üst düzey müfettişlerden birine sordu. FBI başkanının istediği ikinci uzman görüşü ne oldu? Profesör Fredericks'in bulgularını yeniden değerlendirmeleri için Amerikan ordusunun en iyi 3 sinir gazı uzmanını uçakla getiriyoruz efendim. Everly başka bir ajana döndü. Kargo listelerinden ne haber Bobby? Yavaş ilerliyoruz. Amerika bir sürü ham madde ithal ediyor. Yılda 25 milyar tondan fazla. Araştırmayı daraltamazsak boğuluruz. Everly iç çekti. İncelenmesi gereken kargo manifestoları dudak uçuklatacak miktardaydı. Bakılacak miktarı azaltmak zorundalardı. En azından şimdilik. 3 ay geriye gidin. Şimdilik bunun dışındakileri unutun. Eğer ilginç bir şey bulamazsak, 1 yılı buluncaya kadar birer ay geri gideriz. Ray, yolcu listelerinden ne haber? Elimizde şimdilik 3 hafta önce New York JFK'ye gelen şüpheli bir Filistinli militan dışında kimse yok. Ancak adama getirilen suçlamaların 15 yıldan önceye dayandığını öğrendik. İsrailliler bile adamın en az 10 yıldır oyunun dışında olduğunu kabul ediyor. Bize hangi yardımcı kuvvetler verildi? Bölümün elindeki bütün ajanlar. Bana kalırsa izindeki adamlarımızla temas kurun. Gelen emir bütün bölümlerde, bütün bölgesel bürolardaki izinlerin kaldırıldığını bildiriyor. Hastalık veya çok önemli kişisel acil durumlar dışında bugünden itibaren herkes görevinin başında olacak. Everly soluklanmak için durakladı. Midesindeki ekşimeyi hissetti. Bir gece öncesinden beri ağzına bir lokma atmamış, buna karşılık en az 10 fincan koyu kahve içmişti. Bizimkilerin o sinir gazı uzmanlarıyla konuşur konuşmaz derhal raporlarını vermelerini istiyorum. Aynı şey ilginç bir şeyle karşılaşmanız durumunda sizin için de geçerli. Benimle temasa geçin, hemen. Büromda değilsem cep telefonumdan arayın. Bu arada herkes işinin başına. Washington DC 12:55. Raşit minibüsün yanına yaklaştı. Cebinden bir anahtar destesi çıkardı. Halkadaki alarm kumandasının düğmesine bastı. Nissan'ın ışıkları yanıp söndü. Merkezi kilit sistemi açıldı. Minibüsün arka kapılarını açtı. İçeride tepeleri metal şeritlerle kapatılmış 2 petrol varil vardı. Varillerin içinde darbeye dayanıklı köpükle birbirinden ayrılmış, tenis topu büyüklüğünde her biri renksiz bir kimyasal sıvıyla dolu 300 cam top olduğunu biliyordu. Yerde varillerin yanında minibüsün hemen kenarında duran uydu antenine bağlı bir dizüstü bilgisayar vardı. Bilgisayardan çıkan ince kablolar varillere bağlanmıştı. Minibüsün dibinde şifreli kilitleri pirinçten yapılmış siyah bir evrak çantası görülüyordu. Evrak çantasının sırrını sadece Raşit biliyordu ama şu anda sadece dizüstü bilgisayarla ilgileniyordu. Kollarını sıvayıp minibüse girdi. Gorev ve Karla peşinden gelip arkada çömeldiler. Raşit bilgisayarın arkasından çıkıp varillere giden 2 bağlantıyı söktü. Patlayıcıları söktüm. Şimdi sıra diskette. Şakakları ter içinde, gömleğinin göğüs cebinden kare şeklinde sert plastikten bir cüzdan çıkardı. Bilgisayarı açıp çalıştırdı. Ekran birkaç saniye sonra canlandı. Bilgisayar açılım programını yüklemeye koyuldu. Programın yüklenmesi 1 dakika kadar sürdü. İşlem tamamlanınca Raşit cüzdandaki disketi çıkarıp bilgisayarın yanındaki yuvaya taktı ve Enter tuşuna bastı. Bilgisayar 2 dakika boyunca disketteki bilgileri aldı. Sonunda ekranın sol üst köşesinde faaliyette, devam etmek için parolayı girin komutu görüldü. Raşit klavyeden Arapça elvakıa sözcüğünü girdi. Ekran temizlendi. Eskisinin yerinde yeni bir satır göründü. Geri sayım süresini girin. Raşit 00005 sayılarını girip Enter tuşuna bastı. Ekranda yeni bir satır göründü. Geri sayım başlatıldı. Patlamaya 5 saniye. Ekrana girdiği 5 sayısı geri sayıma girdi. 4 3 2 1 0 Ekranda bir mesaj belirdi. Patlama kodu ateşlendi. Birkaç saniye sonra altında yeni bir mesaj. Program çalışıyor. Patlama kodu yeniden ayarlandı. Deneme tamamlandı. Çalışıyor. Raşit gülümsedi. Allah'a şükürler olsun. Gorev, Raşit'in dudağının üzerindeki ter damlacıklarını gördü. Ne var? Endişeli görünüyorsun. Değilim. Ama bu kimyasalın gücünü, neler yapabileceğini biliyorum. Kod ateşlendiğinde patlayıcılar bağlı olsaydı hepimiz ölmüştük. Şimdi güvende olduğumuzdan emin misin? Diye sordu Gorev. Raşit başını salladı. Gerektiğinde Amerikalıların dersini verene kadar güvenli. Eğer gerekirse patlamayı istediğimiz gibi ayarlarız. İstersek 5 saniye, istersek 5 saat ya da Washington'dan uzaklaşmamız için ne kadar zaman gerekiyorsa o kadar. Gerisini bilgisayar yapacak. Belirlenen zaman doğduğunda varilleri patlatacak. Bir alternatif daha var. Ebu Haşim isterse patlamayı uzaktan kumandayla uydu üzerinden gerçekleştirebilir. Ya bilgisayarın aklı karışırsa ne olacak diye endişeyle sordu Gorev. Veya varilleri patlatacak bir sinyal üretirse? Bana böyle bir şey olmayacağını söylediler Gorev. Patlayıcıların içine yerleştirilmiş güvenlik devreleri bilgisayardan gelecek belirli bir koda göre ayarlanmış. Yoksa kimyasalı patlatmazlar. Kodun tetiklenmesi için iki yol var. Patlayıcıyı ya biz ya da yazılım harekete geçirebilir. Raşit uydu antenini işaret etti. Ya da Ebu Haşim bilgisayara uydu aracılığıyla uzaktan komuta verirse. Bilgisayar tüm süre boyunca sinyali almak için bekleyecek. Kapatıldığı zaman bile. Bekleme modundayken haftalarca çalışabilecek uzun ömürlü pilleri var. Öyleyse senin haklı, bilgisayarın da güvenli olması için dua edelim. Raşit elinin tersiyle yüzündeki teri sildi. Disketi bilgisayardan çıkarıp plastik cüzdana koydu. Bilgisayarı kapatıp patlayıcıların bağlantı kablolarını yerine taktı ve minibüsten indi. Ötekiler de yanına gelince minibüsün kapılarını kapattı, alarmı devreye soktu. Elektronik bip sesini, kilitlenen ön kapıları duyup saatine baktı. Amerikalıların kendilerini neyin beklediğini görmelerinin zamanı geldi. Silahımızın gücünü göstermenin zamanı. Ceketini giyip Carly'a döndü. Beni Washington yolunda bırakabilirsin. Sizinle sonra buluşurum. Bize ihtiyacın olmayacak mı? Diye sordu Gorev. Raşit hayır anlamında başını salladı. Bunu tek başıma yapacağım. Beyaz Saray 9:55. Başkan danışmanlarına baktı. Acil durum odası yine sessizliğe gömülmüştü. Bu kez masanın çevresindekilerin yüzünde derin bir şok ifadesi görülüyordu. Geçmişte birçok krizle uğraşmaları gerekmişti ama hiçbirinde kendi aileleri de dahil bir başkentin tüm halkı rehine durumunda olmamıştı. Booth, FBI Başkanı Douglas Stevens'a döndü. El-Kaide'nin elinde Washington'da bir yerde gizli ve bir patlayıcı mekanizmayla bomba, roket, her neyse yayılmaya hazır bu kimyasaldan çok miktarda bulunduğunu kabul edelim. Ve Ebu Haşim'in tehdidini gerçekleştirmekte kararlı olduğunu varsayalım. Sinir gazını bulup patlama mekanizmasını devre dışı bırakma ihtimalimiz nedir? FBI Başkanı başından beri bu sorudan korkuyordu. İşin sonunda tehdidin yerini belirleyip etkisiz hale getirme görevi ona ve adamlarına düşecekti. Washington büyük bir kent olarak görülmeyebilir efendim. Yine de 110 kilometre kareden söz ediyoruz. Bu boyutta bir alanı aramak binlerce adam gerektirir. Bu arada sinir gazının halen Washington'da olduğunu varsayıyoruz. El-Kaide militanlarının komşu eyaletlerden birinde, Maryland'de, Virginia'da hatta Pensilvanya'da saklanıyor olmaları ihtimalini göz ardı edemeyiz. Bu da aranacak alanın çok daha geniş olacağını, binlerce kilometre kareyi bulacağını gösteriyor. Korkunç bir iş gücü gerektirir bu. İş gücü konusunda endişelenme. Bu söylediğim belli etmeden yapılabilir mi? İşte asıl sorun bu efendim. Böylesi bir operasyonun gizli kalabileceğine inanamıyorum. Bu boyutta bir arama basının ve halkın dikkatini çekecektir. Kimyasal hemen her yerde depolanmış olabilir. Bir antrepoda, metruk bir binada, özel bir evin bodrumunda veya garajında. Göze çarpmaya mahkum geniş çaplı bir aramadan söz ediyoruz. İnsanlar soru soracaktır. Son sözler başkanın sırtını ürpertti. Basın olan biten hakkında en ufak bir şey öğrenirse sokaklardaki karmaşayı tahmin edebiliyordu. İnsanlar başkentten kaçmaya çalışacak, bu da teröristleri paniğe kapılıp tehditlerini gerçekleştirmeye itecekti. Bu konunun üzerine sünger çekmenizi istiyorum. Buradan tek bir kelime, tek bir kahrolası fısıltı bile çıkmayacak. Çıkarsa bunun sonucunu hepiniz tahmin edersiniz. Arama için iyi bir neden bulmalıyız. Onun için hepinizden fikir bekliyorum. İçinizden hiçbirinizin ailesini başkent dışına çıkarmasını da istemiyorum. Şimdiden kent dışında olanlar hariç. Günlük yaşamımızı sürdürüyor görünmeliyiz. Programınızda ne varsa gerçekleştirin. Her zamanki görevlerinizi sanki hiç kriz yokmuş gibi sürdürün. Bu söylediklerimin altını çizmek istiyorum. İyice anlaşıldı mı? Masanın çevresindeki başlar anladıklarını gösterir gibi sağlandı. Rebecca Joyce'la birlikte Ulusal Güvenlik Konseyi'nin iki kadın üyesinden biri olan Catherine Ashmore'un, başkan danışmanı olan zayıf, sarışın ve orta yaşlı Kansaslı avukatın sesi duyuldu. Peki ya Ebu Haşim'in FBI ya da polisin adamlarını bulmak ve silahı etkisiz hale getirmekle ilgili sözleri ne olacak? Bunun sonuçları ne olacak? Haşim adamlarına ciddi tehlike karşısında silahı harekete geçirme emri verdiğini söylüyor. Bunu unutmadım Cathy. Bu ciddi ama göze almamız gereken bir risk. Peki ama bu insanlar kendilerini köşeye kıstırılmış hissedip silahı harekete geçirirlerse? Biliyorum Cathy. Uçurumla kayalık arasında sıkışıp kaldık. Yine de bir şeyler yapmadan gelişmeleri izlememiz düşünülemez. Onun için bu herifleri bulmak ve silahlarını etkisiz hale getirmek zorundayız. Başkan yeniden Stevens'a döndü. Elinde Arap teröristi olduklarından kuşkulanılanların listesi var, değil mi? Tabii efendim. Ancak bu işin ardındaki teröristler listemizde bulunmayabilir. Bunlar şimdiye kadar uykuda olup hiçbir faaliyete katılmamış adamlar ya da özellikle bu iş için getirilmiş kimseler de olabilir. Haşim, Amerika'dan da dahil, kökten dinci Müslümanların olduğunu söyleyebileceğimiz hemen her ülkeden adam veya eğitimli terörist bulabiliyor. Rusya'nın örneğin Çeçenistan gibi Müslüman bölgeleri, Bosna, Somali, Sudan, Yemen, Libya, Filipinler, Mısır ve Lübnan gibi ülkeler. Bizim aradıklarımız bu ülkelerin ya da diğer herhangi birinin vatandaşı olabilir. Üstelik başta El-Kaide olmak üzere Arap terör hücreleri, yıllardan beri kökenleri Orta Doğu'ya dayanan Amerika doğumlulara da el atmış durumda. Elimizde sağlam kanıt olmadıkça karanlıktan kurtulamayız. Öyleyse kanıtları bulun, hem de çabuk. İş gücünü ya da masrafları düşünmeyin. CIA başkanına baktı. Yardımına ihtiyacımız olacak Dick. Dosyalarınızı tara, bakalım neler bulacaksın. Bütün bunların ortalığı velveliye vermeden yapılmasını istediğimi tekrarlıyorum. Haşim'in nerelerde saklandığını da bulmaya çalış. Son zamanlarda nelerle uğraşmış, kimlerden yardım almış, ona ulaşabilecek kişilerin adı. Fawkes kaşlarını kaldırdı. Onu öldürecek kişiler mi demek istiyorsunuz efendim? Hayır, onunla doğrudan iletişim kurabileceklerden söz ediyorum. Başkan, Genelkurmay Başkanı'na kısa kesilmiş saçları fırça gibi duran, sağlam yapılı, sağlıklı görünüşlü General Bud Horton'a döndü. General Horton, Arap bölgesindeki askerlerimizi ve askeri personelimizi oradan ne kadar zamanda çekebileceğimizi araştırmanızı istiyorum. Efendim? Her asker, ordu için çalışan her Amerikan vatandaşı, dünyanın o bölgesinde bulundurduğumuz her silah, tank, uçak ve üs, her şey. Diplomatlığıyla tanınan ama aklından geçenleri söylemekle de ünlü Horton, dehşet içindeydi. Bunu düşünüyor olamazsınız efendim. Gerekiyorsa düşüneceğiz. Başkan Stevens'a döndü. Aynı şey Washington'u boşaltmak için de geçerli. Kenti boşaltmak ve insanları güvenli bir yere götürmenin ne kadar süreceğini öğrenmek istiyorum. Sanırım elimizde felaket senaryosu çalışmaları ya da böyle çalışmaları hızlı yapabilecek uzmanlar var, değil mi? Evet efendim, derhal ilgileneceğim. Bu arada terörist davranışı konusunda elimizdeki en iyileri görevlendir, güvenebileceğimiz uzmanları. Belki görüşlerine ihtiyacımız olabilir. Ebu Haşim konusunda bilgi sahibi olanları tercih edelim. Başkan ayağa kalktı. Aramaların olabildiğince çabuk başlatılmasını istiyorum beyler. Hepinizi 3 saat sonra burada bekliyorum. Öğlen 1'de. Masanın öbür ucunda oturan yakışıklı ve esmer, iyi giyimli genç adama, başkanın ulusal güvenlik işleri danışmanı, eski deniz piyadesi Paul Burton'a baktı. Paul, konuşmak istediğin bir şey olursa bana daha erken de gelebilirsin. Herkes için tekrarlıyorum. Buradan tek kelime sızmayacak. Yönettiğiniz bölümlerde konuyu açacaklarınız da bu gizliliğin bilincinde olmalı. Başkan, toplantıdakiler yerlerinden kalkıp odadan çıkarken bekledi. Başkan yardımcısına bir işaret yaptı. Alex Havers, gücünü arka planda sessizce ama etkili bir biçimde kullanan, 60'ına dayanmış, toplu, yumuşak sesli bir adamdı. Alex, Birkaç dakika bekleyebilir misin? Tabii. Ötekiler çıktığında odanın sessizliği sıkıntı vericiydi. Birlikte oval ofise yürüyelim Alex.
Peki efendim.
Koridorlardan gizli servis ajanlarının önünden geçtiler. Oval ofise vardıklarında başkan kendini deri koltuğuna bırakıp gözlerini Washington anıtına dikti. Pierre Lefan, 1792 yılında Washington kentinin planını önerdiğinde bu topograftan Kapitol binasını merkez alarak bir çember çizmesini, sonra da çemberi yani kenti 4 eşit çeyreğe bölmesini istemişti. Bu çeyrekler bugün hala mevcuttur. Oysa 200 yıl önce kentin nüfusu 50 binden azdı. Şimdi ise 600 binden fazla. Bununla da kalmıyordu. Her gün fabrikalarda, dükkan ve okullarda, büro ve resmi kuruluşlarda çalışan 2 milyon kişi kente akın ediyordu. Kentin DC'yi, komşu eyaletlerin kasaba ve belediyelerini kapsayan metropol alanı 6 milyona aşkın bir nüfusu barındırıyordu.
Tanrım, dünya nereye koşuyor? Çılgın biri koca bir kenti haritadan silmek istiyor. Ya arada korkunç bir yanlışlık olursa, Haşim'in adamlarından biri bir salaklık yapar, silahları harekete geçirip Washington'u mezarlığa çevirirse?
Buna verecek cevabım yok efendim. Belediye başkanıyla konuşmamız gerek. Al Brown'un Londra'da olduğunu sanıyorum efendim. Kent planlamacılığı konusunda bir konferansa katılıyor. Geri çağırın, bir bahane bulun. Daha şimdiden nedenini açıklamayın. Bunu kendim yapmayı tercih ederim. Yine de Brown'u olabildiğince çabuk ama kimseyi kuşkulandırmadan geri getirin. Basının soru sormasını istemiyorum.
Tabii Sayın Başkan.
Sonra kendine sakin bir yer bul. Bu konuyu uzun uzun, ciddiyetle düşün Alex. Bak bakalım, takıldığın bir nokta, gözümüzden kaçan bir şey var mı? Ondan sonra seni tehlikeden korumak, DC'den uzaklaştırmak için gerekli ön hazırlıklara girişiriz. Tanrı korusun ama işler sarpa sararsa, gerektiğinde başkanlık yetkilerini üstlenmen için hayatta kalmanı sağlamalıyız.
Evet efendim. Peki Beyaz Saray'dan ayrılmamanızı basına nasıl anlatacağız?
Bir şeyler düşünürüz. Bir grip mikrobu, hafif bir rahatsızlık ya da her neyse. Bunu daha sonra hallederiz Alex. Bire çeyrek kala burada ol.
Hayworth gidince başkan koltuğunu çevirip pencereye döndü. Düşünceli bir tavırla elini yanağına dayadı, kurşun geçirmez yeşil camdan dışarıyı seyre koyuldu. Kendisinin, yönetiminin en korktuğu şey, elinde güçlü bir kitle imha silahı bulunan bir terörist grubunun Amerika topraklarına saldırısı gerçekleşmişti. Daha da kötüsü, bu terörist grubun önderi, geçmişte ciddi ve ölümcül olabileceğini kanıtlamış çılgın bir kökten dinciydi. Başkan olarak sonunda onun çözmesi gereken bir krizdi bu. Truman'ın plaketindeki sözcükler her zamankinden daha gerçekti. Yüz binlerce insanın hayatı benim ellerimde. Başarısız olursam çoğu ölür. Omuzlarındaki korkunç sorumluluğu düşündü. Sonra dehşetle başını salladı. Hangi çılgın, din adına da olsa yüz binlerce suçsuz erkek, kadın ve çocuğu ölüme gönderebilir? Hangi insan bir kentin tüm nüfusunu savunduğu dava adına ortadan kaldıracak kadar Amerika'dan nefret ediyor olabilir? Bütün bunları düşünen nasıl bir insandır? Başkanın verecek bir cevabı yoktu. Gözlerini yumdu, usulca ama içten bir inançla Paternoster, dipnot, Rabbin duası, Luka İncil'ine göre İsa peygamberin öğrencilerine öğrettiği dua, Hristiyanlıktaki duaların en kutsalı sayılır. Duasını mırıldanmaya başladı. 7. ayrımın sonu, sayfa 83, devamı 8. ayrımda.